Ayrım 10.
Biraz özensiz giyinirdi ama kendisi her zaman tertemizdi. Kirli tırnaktan, kirli yakadan tiksinirdi. Evet, ama yazı yazarken kullandığı kırmızı mürekkebin lekeleri olurdu üstünde başında bazen. Öyle. Gerçekten de mizah duygusunun onu dünyadan kopardığını, kendine özgü bir yalnızlığa ittiğini düşünüyorum. Ya da bir takım görüşleri olmanın kendisi için yararsızlığını anlamış. Bu yüzden düşündüğünün tersini şaka yolu söylemeye alışkanlık edinmişti. O bir alaycıydı. Bu yüzden de insanların doğruluk duygusunu zedeler görünüyordu. Açıklıktan uzak tutumu da öyle. Önemli konuları hafife alışı da. Böylesine bir soytarılığın kimi konuşmalarda ayak izleri kalır. Onun küçük sözleri tereyağı kalıbının üzerinde bir kedinin ayak izleri gibi kaldı. Budalılıklara bir tek sözcükle karşılık verirdi: kıvaç. Başarının büyüklükte yattığına inanıyordu bence. Kendi başarısızlığı onu, kitapçılardan çok az para kazanıyor, bütün kazandıkları da İngiltere'de oturan karısıyla iki çocuğuna gidiyordu, yeteneğinden kuşku duymasına yol açtı. Amerikalı olarak doğmuş olsa daha mı iyi olurdu? Bilmiyorum. Soluk soluğa kalan Keats'le birlikte gemisini karşılamak üzere limana gidişimizi anımsıyorum. Keats bir konuşma yapmak istiyordu. Geç kalmıştık, onu göçmen fişi doldururken yakaladık. Din hanesine şunları yazmıştı: protestan, ama protesto eden anlamında. Keats görüşmeyi rahatça yapabilsin diye kıyıda bir yere içki içmeye gittik. Zavallı oğlancık tam anlamıyla şaşkınlık içindeydi. Persevard'ın basın için özel bir gülümsemesi vardı. O sabah Keats'in çektiği fotoğrafı hala saklarım. Ölü bir bebeğin yüzünde donmuş olabilecek türden bir gülüş. Daha sonra bu gülüşün yaygın doğruluk duygusuna bir saldırı hazırlığı anlamına geldiğini öğrendim. Onun kendinden başkasını eğlendirmek gibi bir derdi yoktu. Dikkatini çekerim. Keats sık sık soluk alıyor, pufluyor, içten görünmeye çalışıyor, sondaj yapıyordu ama nafile. Daha sonra bu yaptığı konuşmanın bir kopyasını istedim. Daktilo edip bana getirdiğinde afallamış görünüyordu. O adamdan haberlik bir şey çıkmadığını söyledi. Persevard'ın tuhaf konuşmuştu. Tasarımsal olarak ülkesinden nefret etmek her yurtseverin görevidir gibi. İngiltere genel ev isteğini haykırıyor gibi. Bu ikinci tümceye biraz şaşıran zavallı Keats, başıboş serbestliği İngiltere için yararlı mı gördüğünü sordu. Persevard'ın dinin kuyusunu kazmak mı istiyordu? Bunları yazarken dostumun şaşırmış bir ses tonuyla, "Hay Allah, hayır, ben yalnızca İngiliz toplumundaki son derece üzücü bir durumun sona ermesini istiyorum. Çocuklara yapılan acımasızlıkların, edebe aykırılık derecesine varan ev hayvanı düşkünlüklerinin önlenmesini istiyorum." derken yüzündeki muzipliği görür gibiyim. Persevard'ın uzak ufukları süzerken gözlerini devire devire defterine stenoyla not alan kağıt herhalde daha sonra bunların içinden çıkana kadar epeyce su yutmuştur. Ama bu tür yanıtları içinden çıkılmaz bulduysa, siyasetle ilgili sorularına aldığı yanıtlardan büsbütün şaşırmıştır. Örneğin, o gün Kahire'de başlayacak olan Arap Kurulu toplantısı için ne düşündüğünü sormuştu. İngilizler yanlış yolda oldukları zaman tek çıkar yolu birden yön değiştirmekte bulurlar, dedi. İngiliz siyasetini eleştirdiğiniz anlamına mı geliyor bu? Elbette hayır. Bizim devlet adamlarımız kusursuzdur. Kent daha çok yelpazelenmeye başlayıp siyaset konusunu hemen kapattı. Burada bulunduğunuz sürede bir roman yazmayı düşünüyor musunuz? Başka doyum olanağı bulamazsam evet. Daha sonra zavallı kağıt o pes pembe yüzünü yelpazelemeyi sürdürerek bana, "Karışık bir herif, öyle değil mi?" dedi. Ama işin tuhafı hiç de öyle biri değildi. Gerçekten düşünen bir insan bu sözde gerçek dünyada kaçamak anlamlılığa sığınmazsa, bu dalılığa karşı sürekli kendisini nasıl savunur? Söyle bana. Özellikle bir ozan. Bir keresinde ozanlar düşünceleri, insanları gerçekten ciddiye almazlar. Bir paşa geniş haremine ne gözle bakarsa onlara o gözle bakar. Hoşturlar, evet, işe yarardırlar. Ama doğru ya da yanlış olmaları, bir ruhlarının olup olmaması diye bir sorun yoktur. Böylece ozan her şeye yepyeni bir gözle bakar. Ona her şey inanılmaz gelir. Napolyon şiirin science creuse, yani kof bilim olduğunu söylerken bunu demek istiyordu. Kendi açısından çok haklıydı. Bu güçlü zihnin yargıları acımasızdı ama kötümserlikle ilgisi yoktu. Joyce'un durmadan artan körlüğünü, D.H. Lawrence'ın hastalığını anlatırken öylesine duygulanmıştı ki elleri titremeye başladı. Yüzü sapsarı oldu. Bir keresinde bana Lawrence'ın mektubunu göstermişti. Şöyle yazıyordu: "Sende küfürbazlık denebilecek bir şey görüyorum. Neredeyse şeylerde gelişen duygulu öze, karanlık tanrılara karşı bir nefret." Güldü. Lawrence'ı çok severdi. Ama bir kartın üzerine şunları yazmakta gecikmedi: "Sevgili D.H.L. Şu ucuz tapınma, iyi bir S.Ş. kadar basit bir şey uğruna Taç Mahal yaptırmak istiyorum ben, senin gibi." Bir keresinde Pombala, "Başkalarını baskı altında tutmak, onların cesaretlerini kırmak için sevişilir." miş, sonra şunları eklemiş: "Golf oynamadığıma öylesine hayıflanıyorum ki." Pombal'ın bu abuk sabuk sözlerinden anlam çıkarması birkaç saniye sürerdi. "Quel melon, ce type là." "Ne fesat şu herif," diye fısıldardı. Ancak böyle zamanlarda, kendi üstünlüğünü sağlayan golü attığı böyle zamanlarda, Persevard'ın küçük bir kıkırtı koyuverirdi. İkisi harika bir çift oluşturuyorlardı. Sık sık birlikte içerlerdi. Onun ölümü Pombal'ı bombok etti. Üzüntüsünden iki hafta yataktan çıkamadı. Gözleri yaşarmadan ondan söz edemiyordu. Buna kendisi çok bozuluyordu. "Şu kahrolası herifi bu kadar sevdiğimi bilmiyordum," der dururdu. Bütün bu işlere Persevard'ın haince güldüğünü görür gibiyim. "Hayır, sen ona haksızlık ediyorsun. Onun en sevdiği sıfat zırva sıfatıydı. Ya da bana öyle söylemişti." Anımsayacağın gibi verdiği konferanslar düş kırıcıydı. Daha sonra nedenini öğrendim. Onları bir kitaptan okuyormuş. Başkasının konferanslarıymış yani. Ama bir keresinde ondan bir Yahudi okuluna gidip öğrencilerle konuşma yapmasını istedim. Çok sevindi. Onlara önce bir takım kağıt oyunları gösterdi. Sonra edebiyat ödülünü kazanan öğrenciyi kutlayıp ona yazdığı denemesini yüksek sesle okuttu. Daha sonra çocukların defterlerine üç şey not etmelerini istedi. Unutmazlarsa bir gün işlerine yarayacak şu üç şeyi: 1- Beş duyumuzdan her birinin bir hüneri vardır. 2- Sanat konusunda ağzı sıkılığa çok dikkat edilmelidir. 3- Sanatçı en küçük bir rüzgar kırıntısını bile yakalamalıdır. Sonra yağmurluğun cebinden koca bir paket şeker çıkardı. Çocuklar hemen kapıştılar. O da onlardan aşağı kalmadı. Böylece o okulda o güne kadar yapılmış en başarılı edebiyat dersi tamamlanmış oldu. Bir takım çocuk çalışkanlıkları vardı. Burnunu karıştırır, lokantada masanın altında pabuçlarını çıkarmaktan hoşlanırdı. Onun doğallığı, nükteleri sayesinde kolay ve verimli geçmiş çok toplantı anımsarım. Ama sözünü hiç kimseden sakınmadığını, düşman kazandığı da doğruydu. Sevgili D.H. Lawrence'ına şunları yazmış: "Maître, maître, adımlarına dikkat et üstad. Başkaldırıyı çok uzatırsan mutlak hükümdar olmaya başlarsın." Kötü bir sanat yapıtından söz etmek istediğinde içten övgü ağzıyla "çok etkili" derdi. Bu kötü bir oyundu. Başkalarıyla oturup tartışacak kadar sanatla ilgilenmez. Köpekler üstünde çıkamayacakları kadar küçük itleri koklarlar ya, onun gibi "çok etkili" derdi. Bir keresinde sarhoşken, "sanatta etkili denen şeyler insanların değerlerinin gelişmesine yardım etmeksizin heyecanlarının ırzına geçen şeylerdir" demişti. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Bütün bunlar Justin'in üstünde iri birer av saçması etkisi yarattı. Aklını darmadağın etti. Ona bir daha hiç görmeyeceğini sandığı bir şeyi gösterdi: gülme. Birazcık gülmenin yüksek bir duyguya neler yapabileceğini görüyor musun? Bir keresinde Persevard'ın sarhoşken bana "Justin'e gelince," demişti. "Ona ben bıkkınlık verici köhne bir turnike gözüyle bakıyorum. O turnikeden herhalde hepimizin geçmesi gerek. O çakal İskenderiye Venüsü'nden. Tanrım, doğal olabilse, suçluluk duymasa ne korkunç bir kadın olurdu. Tam panteonluk yani. Ama insan onu hahamlıktan alınacak basit bir tavsiye mektubuyla, eski ahidin o zırvalarıyla oraya gönderemez. Yoksa yaşlı Zeus ne demez? Bu acımasızlık karşısında benim kınayıcı bakışlarımı görünce utanmış gibi yaparak, "Özür dilerim Baltazar, onu ciddiye almaya cesaret edemiyorum. Bir gün sana nedenini söylerim," dedi. Justin onu ciddiye almayı çok istiyordu. Ama o kendisine sevgi duyulmasını ya da huzurunu, soğukkanlılığını borçlu olduğu yalnızlığının paylaşılmasını istemiyordu. Biliyorsun, Rustin yalnızlığa dayanamazdı. Bizim sanat derneğimizin Kahire'deki birkaç şubesinde konferans vermeye gitmesi gerekiyordu. Anımsadığıma göre Nesim'in işleri çoktu. Justin'den onu arabayla götürmesini rica etmiş. İşte böylece bu yolculukta kendilerini yan yana buldular. Bu yolculuğa bir aşk ilişkisinin sihirli bir lambadan yansıyan bir manzara resmi gibi tuhaf gölgesi düştü. Ama tuhaf değil mi? Bunu başlatan hiçbir biçimde Justin değil, daha yaramaz biri, romancının kendisiydi. Tamam, bir oyundu, dedi Persevard'ın daha sonra pişmanlıkla. O sıralar yazmakta olduğu romanla iliklerine kadar doluydu. Her keresinde olduğu gibi yine gündelik yaşamının çarpıtılmış bir biçimde kitabındaki eğilimleri izlemeye başladığını görüyordu. Bunu şöyle açıklardı. Bir noktaya ne kadar istenç toplanırsa yaşamın o kadarının yerini alır, yerine geçer. Arşimed'in hamam suyu. Gerçekliğin insan imgelemine öykünmeye çalıştığına, oradan ürediğine inanırdı. Bütün o saytarılıkların gerisinde oldukça kavrayıcı düşünceleri, kanıları olan nasıl ciddi bir insanın yaptığını buradan anlayacaksın. Ama öte yandan çalıştığı zamanlar hep yaptığı gibi o günde çok içkiliydi. İki kitap arasında ağzına bir damla içki koymazdı. Bir Ege gemisinin provasına benzeyen iri gözlerle süslü, esmer, güzel birinin yanında büyük arabada giderken sanki üstüne geçici olayların demir tozları serpilmiş bir kağıt parçasının altına sokulmuş bir mıknatıs benzeri, manyetik alanın kopyasını çıkarmak için okullarda yapılan o basit deneydeki gibi, kitabının hızla yaşamının altına itildiği duygusuna kapıldı. Asla flört etmezdi, dikkatini çekerim. Rusya'ya yaklaştıysa birkaç konuşmayı, birkaç tutumu denemek, deyim yerindeyse kitabı basımcıya vermeden önce kitapta vardığı bir takım sonuçların doğruluğunu araştırmak için yanaşmıştır. Daha sonra kuşkusuz bu küçük gevşekliğinden dolayı çok pişman oldu. O sıralar düz yazı anlatı biçiminin o dedi, öteki dedi. Sorarcasına göz kırptı, bir tokat attı, ağır ağır başını kaldırdı falan gibi zorlamalarından kurtulmaya çalışıyordu. Bu tür payandaların yardımı olmadan roman kişisini yaratmayı başarabilmiş miydi? Bu olası mıydı? Kumda otururken kendi kendine sorduğu soru buydu. Kadının kirpikleri erkeğin yanaklarını süpürüyordu. Mehde alo. Allah kahretsin. Bunu yazmış mıydı? Rusya'nın sık kara kirpikleri şeye, neye benziyordu? Böylece öpüşleri sıcaktı, içtendi. Ama kafası dalgın olduğu için kimi öptüğünün farkında değildi. Aşkın korkunç tuhaflıklarından biri daha. Dikkatini sevgi nesnesi üstünde toplamak, ona sahip olmak da zehirleyicidir. Yaptığı şakalara neredeyse günahmış gibi gelen bir iç rahatlamasıyla gülen Justin'e, Justin'in kendisinin nedenli gülünç olduğunu gösterdi. Justin içinse onun derisinin, saçlarının tazeliği, sevişme girişimindeki gevşekliği, utanmazlığı yanında tuhaf bir biçimde kendini yitirmeyişe vardı. Bu onda yepyeni, tutkulu bir merak uyandırmıştı. Sonra söylediği şeyler. Kuşkusuz Meors'u okudum. Trajik baş kahraman olarak seni 100 yerde tanıdım. İyi bir kitap. Doğuştan Letr. Kültürlü, aydın. Biri tarafından yazıldığı belli. Çok hoş bir koltuk altı ve çamaşır suyu kokusu var. Ama kendini önemsetmek için her şeyi biraz abartmıyor musun? Kendini hepimize bir sorun gibi yuturacak kadar utanmazsın. Belki de bize verecek başka bir şeyin yoktur. Aptallık. Belki de Yahudiler cezadan hoşlandıkları, durmadan daha çok cezalandırılmak istedikleri içindir. Birden onun ensesinden sımsıkı yakalayıp ettiği hakaretin derecesini anlamasına ya da kafasında bir yanıt bulmasına zaman bırakmadan sıcak kumların üzerine yıktı. Sonra bir yandan öperken bir yandan da öyle komik bir şeyler söyledi ki Rusya'nın kafasında gözyaşlarıyla kahkaha tek ve aynı şeydi. Dayanılması güç bir nitelikler karışımında birleşti. Öfkelenmiş gibi yapmaya karar veren Justin, Allah aşkına yapma, dedi. Kendisi için çok hızlı biriydi. Deyim yerindeyse daha kafasını toparlayamadan ona neye uğradığını şaşırtıyordu. Sevişmek istemiyor muydun? Ben öyle sandım. Yüzündeki yapmacık pişmanlığı görünce Justin biraz yumuşadı. Hayır, Elbette istemiyordum. Evet. İçinden bir ses evet, evet diyordu. Parmak izi bırakmayacak bir ilişki. Bir yelkenliği yönetmek ya da derin bir suya dalmak kadar kolay. Sersem diye bağırarak kendi kendine gülmeye başlamasına çok şaşırdı. Edepsizlikle kazanılmış bir zafer mi? Bilmiyorum. Ben yalnızca kendi görüşlerimi yazıyorum. Daha sonra Justin, onun cinselliği kahkahaya en yakın, kutsal ya da bayağı diye niteliği olmayan bir şey saydığını söyleyerek bunu açıkladı. Percy Warden'ın kendisi ise cinselliği aynı zamanda hem komik, hem kötü, hem de kutsal bulduğunu yazmış. Ama Justin, anlatmak istediği şeyi bir türlü nasıl anlatacağını bilemiyordu. Çünkü ona, "Benim gibi sen de olmaz biçimde dağınıksın." dediğini o çok kızmış, çok öfkelenmişti. "Gerizekalı!" diye yanıtladı. "Sende bir katip ruhu var. Şiiri sevenler için vers libre, serbest, koşuk diye bir şey yoktur." Justin bunu anlayamamıştı. "Hadi canım, bırak böyle davranmayı. Hayranlığımızı göstermek için hepimizin birer küflü toplu iğne batırmak zorunda olduğumuz bir günah yastığı gibi davranmayı bırak." diye tersledi. İnce alaylı sözlerle günlüğüne şunları eklemiş. Kişiliğin ışığı pervaneleri çeker. Vampirleri de. Sanatçılar da uyanık olmalı. Kendilerini sakınmalılar. Hiç hoşlanmadığı bir şeye, içli dışlı ilişkiye girmesine yol açan bu ayak sürçmesi, bu öz denetimini yitiriş için aynadaki görüntüsüne açıkça lanet okudu. Ama Justin'in uyuyan yüzündeki çocuğu, kireç taşındaki eğrelti otu izini o da gördü. İlk aşk gecesinde kim bilir nasıldı? Kara bir kumrunun karıştırılmış tüyleri gibi darmadağın yastığın üstüne sürünen saçlar. Asma filizi gibi parmaklar. Uyku soluklarını içine çeken fırından yeni çıkmış bir pasta kadar sıcacık bir ağız. Allah kahretsin diye bağırdı. İskenderiye tanıdıklarla dolu bir otelde geceyi geçirdikten sonra ertesi sabah birlikte dışarı çıkarlarken yeniden küfretti. Yaptıkları bu düşüncesizliği görenler dedikoduyu kente yayabilirlerdi. Percy Warden'ın gizleyecek çok şeyi vardı biliyorsun. Göründüğü kadar değildi. O sıralar Nesim'le ilişkilerinin bir ön yargı yüzünden bozulmasını istemiyordu. Allah'ın cezası kadın, sesini duyuyorum. Ekut, rien silence, dinle, hiç, sus. Mes chéri, nous sommes seuls. Ama sevgilim yalnızız. Justin hala uykuluydu. Sürgülenmiş kapıya şöyle bir göz attı. Ondaki bu kent soylu kokusundan bir an tiksinmişti. Beklenmeyen bir konuktan mı korkuyordu? Bir ajandan mı? Yoksa bir kocadan mı? Qu'est-ce que c'est? Ne var? Je m'écoute moi-même. Kendimi dinliyorum. İçlerinde fark edilir en küçük bir tanrılık olmayan sarı gözler. Bıyıkları karma karışık, ince yapılı. Karadan oyulmuş bir tanrı gibiydi. Eski yaşamlar. Yürek ki çarpar. Alaylı bir havayla bir halk ezgisinin sözlerini söyledi. Sen bana göre bir kadın değilsin. Benim hamuruma uymuyorsun. Bunu duyan Justin dövülmüş bir köpek gibi oldu. Oysa daha biraz önce kendisini öpen, şimdi anladığına göre kendisinden değil tutkusundan gelen diretken istekle onu birbiri ardına acı ve zevk imgelerine bölen o değildi sanki. Ne istiyorsun? Diye sordu ve yüzünün ortasına bir tokat indirdi. Karşılığında kendi yanağında da bir tokatın şaklayacağını, attığı şeyin geri püsküreceğini umuyordu. O gene maskaralık etmeye başladı. Justin dayanamayıp gülmüştü. Bütün bunlar üçüncü ciltte var. Orospu ile ilgili bölüm bu olaylara dayanıyor. Kitabı karıştırırken gözüme ilişti. Duygularını sözcükleri yalanlayan hareketlerle ve hareketleri yalanlayan sözcüklerle anlatma tuhaflığı onu çok şaşırttı. Gülmesi mi yoksa ağlaması mı gerektiğini söyleyecek biri gerekti. Percy Warden'a gelince o da Rilke gibi hiçbir kadının, kadın denen toplama bir şey eklemediğini düşünüyordu. Doygunluktan sonra düş gücünün zenginliğine, sanatçının asıl ustalık alanına sığınmıştı. Belki de Justin'e soğuk, duygusuz görünmesinin nedeni buydu. Justin ona, senin içinde küçük, çirkin bir Anglikan papazı var dediği zaman, bu sözün üstünde hak ettiğince ciddi düşündü. Belki, diyerek durakladıktan sonra, ama senin mizahtan yoksunluğun, seni eğlenceye düşman etmiş, düşman. Yaşamaya yaklaşımın çok hesaplı. Ben daha gerçek bir puta taparım diye ekledi. Sonra gülmeye başladı. Tam dürüstlük kadar acımasız bir şey olamaz. Ben de onun kendi yazdığı gibi yaşamın tekerleklerinden sıçrayan çamurlardan bıktığı kanısındayım. Çamurları elinden geldiğince kazmak, kendisine çeki düzen vermek için çok çalıştı. Şimdi de kendisinin güldürü yoluyla açtığı bir kişinin bataklı ucu olan Justin gibi birinin sorgularını, heyecanlarını mı yüklenecekti yani? Aman Tanrım, olamaz diyordu kendi kendine. Ne budala olduğunu görüyor musun? Değişik, dolu bir yaşamı vardı. Anladığıma göre Dışişleri Bakanlığı'nın daha çok kültür ilişkileriyle ilgili siyasi şubesiyle bir takım görev anlaşmaları yapmış, bu görevlerle çeşitli ülkelere dolaşmıştı. En azından 3 dili iyi konuşuyordu. Evlenmiş, 2 çocuk sahibi olmuş, sonra karısından ayrılmıştı. Ondan söz ederken hep kekelerdi. Oysa anladığıma göre dostça mektuplaşıyorlardı. Karısına para göndermeyi hiç sektirmezdi. Başka? Evet, gerçek adı Percy'ydi. Sanırım ad konusunda ses uyumuna biraz duyarlıydı. Kitaplarını imzalarken Ludwig adını kullanması da bu yüzdendi. Eleştiricilerin kendisini Alman asıllı sanmaları çok hoşuna giderdi. Galiba onda Justin'in en korktuğu, en sevdiği şey Arnöiti'ydi. Kitabı Morse'u de elinin tersiyle itişiğiydi. Dikkatini çekerim, bunu da abartıyordu. Aslında kitabı çok sevmişti. Ama Justin'e saldırırken o kitabı sopa olarak kullanıyor. Eski kocasını belinde küflü kompleks somarıyla can sıkıcı bir ruh çözüm zindancısı olarak tanımlıyordu. Justin'in bundan çok hoşlandığını söylemeliyim. Teknik laflara metelik vermeyen, onu bir hasta olarak görmeyi kabul etmeyen biri çıkmıştı karşısına. Anlıyor musun? Hiç kuşkusuz Persevard'ın sersemi ondan kurtulmak için yapıyordu bunu. Ama hiç de akıllıca bir yol seçmemişti kendisini. İlaçla herhangi bir ilerlemenin sağlanmadığı durumlarda kötü davranmanın iyileştirici etkisi olduğunu bir doktor sıfatıyla söyleyebilirim. Gerçekten de Justin ona ilginç görünmeyi başarabildiyse önemli dersler almış demektir. Tuhaf değil mi? Bir bakıma Persevard'ın tam ona göre bir erkekti. Ama sen de bilirsin ya, sözde tam aranan kişilerin ya çok erken ya da çok geç gelmesi aşkın değişmez yasasıdır. Persevard'ın ilgisini öylesine birdenbire kesti ki Justin onun kişiliğinin gerçek gücünü tartacak zaman bulamadı. Benim sözünü ettiğim o sıralar onun işi gücü bir oranda tam kendine özgü denebilecek İngilizce'di. Ya da Fransızca'da hakaret etmekti. Büyük bir keyifle kullandığı kendi uydurması birkaç sevgili sözcüğü vardı. Biri İngilizce'deki bogus, yapmacık sözcüğünden türettiği Fransızca bog, sahtekar sözcüğüydü. C'est de la grande boxe ya da lanet olası sahtekar derdi. Hakaret etmek denilebilirse onu yıldırmak için hakaret ediyordu. Bunu anımsadıkça kendimi gülmekten alamadığımı söylemeliyim. Justin'in cesaretini yitirmesi gece gündüz eşitliğinin yitmesi kadar kolaydı. Kendisiyle ilgili olabildiğince çok şey öğrenmeden bu deneyimden vazgeçmeye hiç eğilimi yoktu. Yırtıcı Yahudilik özelliği. Justin onun o dingin ilgisizliğinin ona bir iç tazeliği verdiği kanısındaydı. Daha önce kendisini istemeyen ya da onsuz yapabilen biriyle karşılaşmamıştı. Böyle biriyle sevişmek içinde bambaşka yankılar uyandırıyordu. Bunu uyduruyor muyum acaba? Sanmam. Her ikisini de çok iyi tanır, her biriyle ötekini konuşurdum.